hocam, bilin teknikte sperm bankalarından söz ediliyor. Ne dersiniz? İslam'ın nüfus planlaması görüşü ne merkezdedir? İcazı Kur'an nedir, nerede temin edebiliriz? Fatih, Yavuz, Beyazıt vesaire Osmanlı padişahları resimlerinin yapılmasına nasıl müsaade ettiler? Ayrı soru bunlar. Beyazıt'ın içki ve zehir içtiği ve kendini intihar ettiği doğru mudur? Mısır'ın eski başkanlarından Abdülnasır'ın şahsiyeti hakkında bilgi verir misiniz? Elhamdülillah ile Allah'a şükür sözlerin ikisinin aynı mıdır? Evet. Bilim ve tekniğin son sayılarından birisinde bu mevzuyla alakalı bir husus vardı. Sperm bankaları, belki halkın çoğunun anlamayacağı bir şey bu. Yani insandan mayi halinde gelen, o mayinin içindeki küçük canlıların bankalarda muhafaza edilmesi ve sonra belli vakitte, ah buyurun, hayvanlara aşılandığı gibi kadınlara aşılanması ve bunun takip edilmesi, kontrol edilmesi ve böylece neslin arızasız olarak dünyaya gelmesinin temin edilmesi hususu üzerinde duruluyor. Bütün hukuk müesseselerinde hukukun ciddiyetle üzerinde durduğu bir husus vardır. Mekasid-i hamse derler, beş maksat. Bunlardan bir tanesi de neslin muhafazası meselesidir. Neslin muhafazası çok mühimdir. Falan falanın oğludur, falan kadından doğmuştur. Falan o yolla falana varis olur. Falan o yolla falanla münasebet kurar. Falanın evinde olur, onun çocuğudur. Aralarında kaçma, göçme olmaz o zaman. Hukukun teferruatına ait bir kısım meseleler bu neslin muhafazası meselesine bina edilmiştir. Şimdi bu meselenin iki yönü var. Tabi bir yönüyle bunlar hüsnü niyetli gibi görünüyorlar. Diyorlar ki bir kısım doğan çocuklar arızalı olarak doğuyor. Ama bu sperm ve yumurta döneminde arızanın temadi edip daha sonra arızalı bir çocuk doğurmuş olması kat'i değildir. Bazen onda arıza olabileceği gibi bazen de daha sonra rahmi maderde cenin teşekkül ederken bir kısım arıza olabilir. Heyecandan bir arıza olabilir, bir hastalıktan bir arıza olabilir, başka şeyden bir arıza olabilir. Şimdi bu işin bir yönü. O zaman derler ki bunlar, biz o zaman bu arızalı olabilecek, hatarlı olabilecek kadında bu spermi aşılamayalım, onun yumurtasındaki bu gelişme efendim, onu da yapmayalım, başkasında yapalım. O zaman da o çocuk o kadının olmayacak, başkasının olacaktır. O sperm başka erkekten alınan canlı hüveyine başka bir kadına aşılanacaktır. Yani bu böyle nesli ifsad etmek demektir. Neslin muhafazasına karşı çıkmak demektir. Vicdanı olan hiçbir erkek kendi hanımına böyle bir ecnebi spermini hayvanlara tatbik ettikleri gibi tatbik edilmesini arzu etmez. Evvela yani İslam hukuku açısından mesele bu noktadan hatarlı, bu noktadan tehlikelidir. Saniyen bu mevzuda böyle çok ciddi alınmış hakikaten semere yoktur. Çünkü bu aşılama mevzunda ben geçen de bir ziraatçıya sordum. Bu yazıyı okuduktan sonra bu meseleyi yavaş yavaş bırakmayı düşünüyorlar. Yavaş yavaş bırakmayı düşünüyorlar. Başka hatarları, başka tehlikeleri var. Sığırlardaki işin dahi %100 nefine inanmıyor bugün baytarlar, ziraatçılar. Bu yolu terk edecek, yine asla dönecekler. Saniyen bir erkeğin spermini, hüveyneyi aynı kadına aşılayacaklarsa, aradaki nikah meselesine bağlı olarak yine zevç ve zevce arasında bu muameleyi tatbik edeceklerse, bunu bankaya koymaya, spermi götürüp orada efendim muhafaza etmeye hiç lüzum yoktur. Bu adam arızalıysa arızalıdır, kadın arızalıysa arızalıdır. Binaenaleyh, öyleyse tabiata, fıtrata karşı gelmemeli. Ve işin esasen ikinci yönü de tabiat ve fıtrat meselesidir. Allah Celle Celaluhu izdivacı, hatta sair canlılar arasında da bir araya gelmeyi tenasül için, nesil için lütfetmiştir, bağışlamıştır. Hayata ehemmiyet veren Allah Celle Celaluhu nesil çoğalsın diye bu yolu vaz etmiştir, bu kanunu koymuştur. Bu kanunu koyarken dişi erkek arasında da peşin ücret olarak bu münasebete bir lezzet bahşetmiştir. Onlar farkına vararak, varmayarak nesle hizmet ederler. Memleketlerinin nesli çoğalıverir, ve aynı zamanda peşin ücretlerini de alırlar. Peşin ücretlerden bir tanesi de annenin, babanın kalbinde şefkattir. Halbuki böyle bir ecnebi tohumu bir insan ara sıra canı sıkıldığında işte bir şey düşünür onun hakkında, kendi evladı hakkında. Öyle aşılamadan maşılamadan bir şey düşünüverir. Zaten neslin ifsadı saydık onu. Bir de bu esasen tabiata aykırıdır. Allah'ın tabiatta kanunları sevk ettiği istikametin dışında ona müdahale etmek, eşyayı kendi tabının dışına çıkarmak, fıtratının dışına çıkarmak demektir. Bir bakıma şeriat-ı fıtriyeye göre zulümdür bu. Hayvana dahi bunu yapmak zulümdür. Hayvan karnında yavrusunu taşıyacak. Fakat Allah ona tabiat kanunları içinde, fıtrat kanunları, şeriat-ı fıtriye içinde, ayat-ı tekviniye içinde bir zevk bahşedivermiştir. Cebine bir ücret koymuştur, mükafat koymuştur. Onu hiçbir insanın almaya hakkı yoktur. Ama insanlar o kadar maddileşmişlerdir ki, o hayvan bir yavruyu karnında taşıyacak, öbürü dolu dolu heyecan yaşayacak ve fakat bunlar mükafat alamayacaklar. Her ikisini de tabi ve fıtri mükafatlarından mahrum edecekler. İnsanlar bu kadar canavarlaşıyorlar. Ve bunun da ziraatçılık açısından faydası olmadığı şimdi anlaşılıyor. Yavaş yavaş bunu terk etmeye doğru gittiklerini bana bir ziraatçı uzmanı nakledi. Öyleyse esas mesele biz işi tabiat içinde alalım hele. Tabiatta nasıl görüyoruz hadiseleri, onu kendi seyri içinde bırakalım. Allah Celle Celaluhu tabiatı öyle ayarlamış, insan fıtratına mülayim, muvafık olarak ayarlamış, ona uymada fayda var. Hem şeriat açısından neslin ifsadı, neslin bozulması meselesi, hem tabiata aykırılık meselesi, hem de aynı zamanda insanın içinde bir kurt bulunması meselesi, bunlar huzursuz edici şeylerdir.